Ayrım 8. Bir kumandan aranıyor. Daha 1 Mayıs 1917'de Suriye cephesinde 20. Kolordu kumandanını almadan önce ve henüz Kafkas cephesine 4. Kolordu kumandanı iken Albay İsmet Bey hakkında Suriye'deki 4. Ordu kumandanlığı ile İstanbul'da başkumandanlık arasında daha 1917 başlarında geçen bir yazışma İsmet Bey'in hayat hikayesinde çeşitli yönlerden ilgi çekicidir. Bu hikayeyi bize o günlerde 4. Ordu kurmayında bulunan ve İsmet Paşa'nın Harp Akademisi arkadaşı olan bir asker yazar nakleder. General Ali Fuat Erdem, Atatürk, sayfa 18-19. Bunu aynen alalım. Başkumandanlık vekaleti Hicaz Seferi Kuvvetler Kumandanı Fahrettin Paşa'nın, Kor General Türkkan. 4. Ordu dahilinde veya diğer ordulardaki kumandanlardan biriyle değiştirilmesi hakkında 10 Şubat 1917'de 4. Ordu Kumandanlığı'nın mütalaasını sordu. 4. Ordu Kumandanlığı, Fahrettin Paşa'nın değiştirilmesi ancak yerine 1. derecede bir kumandanın getirilmesiyle kabil olacağı cihetli, Hicaz Seferi Kuvvetler Kumandanlığı'na 4. Kolordu Kumandanı Miralı İsmet Bey'in tayin edilmesini istedi. Fahri Paşa toprak üstünde yatmakta, yaralıları kucaklayıp taşımakta ve en ileri hatta bizzat ateşe iştirak etmekte olup müşarünleh gibi bu gibi evsafı ile askerin kalbini kazanmış olduğunu, binaenaleyh İsmet Bey gibi bir zat gönderilmezse Fahri Paşa'yı yerinde bırakmak zaruri olacağını bildirdi. Enver Paşa, Miralay İsmet Bey'in yaşının küçüklüğünden dolayı Hicaz Seferi Kuvvetler Kumandanı'na tayinini muvafık bulmadığını, bundan başka Fahri Paşa'ya kolordudan fazla bir ordu kumandanlığı selahiyeti de verilmiş olduğunu, bu selahiyetin kolordu kumandasına henüz geçmiş olan İsmet Bey'e verilmesinin biraz erken olacağını, bu sebeple Fahri Paşa'nın yerine İtalya Harbi'nde Bingazi'de bulunarak Arapları pek güzel idare etmiş olan ve Çanakkale'de iyi hizmetler görmüş olan ve halen 2. Ordu Kumandanlık vekaletini İdare etmekte bulunan Mirliva Mustafa Kemal Paşa'ya göstermek istediğini bildirmiş ve ordunun bu husustaki mütalaasını sormuştur. Mustafa Kemal Paşa doğrusu Medine için biraz fazlaydı. Onu istemek Cemal Paşa'nın aklına bile gelmemişti. Bu hikayenin sonu malumdur. Bu sonuca daha önce değinilmiştir. Hikayenin İsmet Bey bakımından ilgi çeken tarafı şuydu ki, yaş meselesini bir tarafa bıraksak bile İsmet Bey o sırada orduda önemli görevler için artık bir aranan adam olmuştu. O sırada Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın kendisi de henüz 36 yaşındaydı ve Mustafa Kemal'le yaşıttı. İsmet Bey ise 33 yaşının içindeydi. Sonun başlangıcı, bozgunlara doğru. İsmet Bey'in ve az sonra Mustafa Kemal'in Suriye cephesine tayinleri sırasında Suriye cephesinin adı hala Sina cephesiydi. Sina bir yarımadadır ve Filistin'i Süveyş'ten ayıran çöller bölgesini teşkil eder. Hazreti Musa'nın Allah'ın sesini duyduğu efsanesini yaşatan Tur-u Sina dağı bu çöller bölgesindedir. Cemal Paşa daha önce değinilen 1. Kanal seferinden sonra ve birçok hazırlıklarla 27 Temmuz 1916'da 2. Kanal seferini yapmıştır. O da başarısızlıkla neticelenince Sina Yarımadası İngilizlerde kalmak ve cephe hattı Türkler elinde kalan Han-ı Yunus sahilde bir Esseb'i dahilde önünden geçmek üzere Sina cephesi belirdi. Her iki taraf tahkimata başladılar. Fakat İngilizler Sina'da Süveyş kanalından cepheye kadar demir yolu ve su boruları getirdiler. Kuvvet yığdılar ve büyük taarruz için hazırlandılar. Deniz kıyıları da onlar için açıktı ve donanma yardımcılarıydı. Sina işlerine çekilen Türk kuvvetlerine gelince bir kısmı sahilde Gazze bölgesinde toplanmıştı. Bunların karşısında İngilizlerin 80 bin kişilik kuvveti bulunuyordu. İngilizlerin ilk taarruz teşebbüsleri daha 26 Mart 1917'de başladı. Bu taarruzları başarısız oldu. 17 Nisan 1917'de yeniden tarihlerini denediler. Türk ordusunun 1001 çeşit yoksulluklar içinde ve 4-5 misli düşmana karşı mukabelesi gene başarıyla sonuçlandı. İngilizler 10 bin kadar zayiat verdikten sonra duraladılar ve bu cephe hattında 1917 yazı boyunca muazzam hazırlıklara koyuldular. Her türlü silahlarla kuşatılmış 130 bin kişilik bir kuvvet hazırladılar. Halbuki Türk kuvvetleri ancak 30 bin kadardı. Mustafa Kemal Paşa 15 Eylül 1917'de yani son büyük taarruzdan az önce doğrudan doğruya cephe hattında olan 3, 7, 16, 27, 53, 54. piyade ve 3. süvari tümenlerinin silah mevcudunu 4. Ordu Kumandanlığından sorduğu zaman ona ancak 21.622 tüfek mevcudu bildirildi. Fazla olarak da 27. tümenin %80'i diğer tümenlerin ortalama %13'ü Araplardan yani güvenilmez erlerden teşekkül ediyordu. General Ali Fuat Erdem'den Atatürk sayfa 27. İsmet Bey ve tümeni bir üst sebi de bulunuyordu. Fakat iş bununla bitmiyordu. Suriye kumandanlığına bağlı ve Sina cephesinden başka bir de Hicaz cephesi vardı. Mekke ve Medine kutsal şehirleri Hicaz'daydı. Fakat bizim müdafaa ettiğimiz bu Hicaz'da peygamberin son hafidi Şerif Hüseyin daha 1915 yılında imzaladığı bir gizli anlaşma ile ve yılda 400 bin İngiliz lirası karşılığında Hicaz'ı İngilizlerin himayesine koydu. Arada bir takım 200'lü oyunlardan sonra da 27 Haziran 1916'da isyan etti. Mekke şehrini işgal etti. Türk kuvvetleri insafsızca muamele gördüler. Oğlu Faysal'ı da büyük İngiliz taarruzunu yardım için gene İngilizlerin silahlarıyla hazırlamaya başladı. Bu safahat hakkında en doğru malumat bizzat Cemal Paşa'nın Hatıralar isimli eserinde bulunur. Selek Yayınevi 1959. Meşhur casus Lawrence hikayeleri işte bu tertiplerin önünde geçer. Hüseyin'in isyanı 6 Kasım 1916'da krallığını ve istiklalini ilan edişiyle sonuçlandı. Hüseyin'in kurduğu krallık 1924'te ve gene İngilizlerin desteklediği Vehhabi Suudi hücumu ve Hicaz'ın Suudilerin eline geçmesiyle sona erdi. Hüseyin'in ölüm döşeğinde isyandan pişmanlığı ifade eden nakilleri bir büyük elçimizden dinlemişimdir. Buna rağmen Türkler Hicaz'ı boşaltmamak ve peygamberin kabri olan Medine şehrini terk etmemek için savaştılar. Gerçi Enver Paşa, Cemal Paşa ve Mustafa Kemal'in 23 Şubat'ta Şam'da cereyan eden konuşmalarında Mustafa Kemal'in Medine'yi tahliye ederek Güney kuvvetlerini Suriye'ye çekmek yolundaki görüşü yürümüştü. Enver Paşa'nın resmen sorusu üzerine Cemal Paşa ve 4. Ordu Kurmayı da 8 maddelik bir raporla bu tahliyeyi zaruri gördüler. 24 Şubat 1917. Bunun üzerine Enver Paşa 2 Mart 1917'de Hicaz'ın tahliyesi ve Hicaz kuvvetlerinin Filistin cephesine çekilmesi emrini verdi. Fakat gerek Enver gerek Cemal Paşalar şartları ve zaruretleri kabul etmekle beraber bu son kutsal şehrin bırakılmasından derin bir vicdan azabı duyuyorlardı. Padişah da tahliyeden müteessirdi. Sadrazam Talat Paşa keza müdafaaya devamı istiyordu. Hatta Şam'da şöyle bir hadise oldu. Bu karara varıldığı gece ve tam Medine'nin tahliyesi ve terki üzerinde mutabık kalındığı anda birden elektrikler söndü. Cemal Paşa bir mum yakarak Şam'danı orta masasına koydu. Ama sapsarıydı, bitkindi, elleri titriyordu. Çünkü tam o anda bu karanlığı kendi kararlarına karşı Tanrı'nın bir hiddeti gibi saydı. Enver Paşa da sarsılmıştı. Ali Fuat Erdem'den, Atatürk sayfa 22. Zaten bu tahliye yapılamadı, çok geç kalınmıştı. Şam'dan 1304 kilometre uzakta olan Medine ve çöllerden geçen tek demir yolunu ordu korumaya açmıştı. Araplar ve peygamberin çocukları ise durmadan saldırıyorlardı. Medine müdafası 1. Dünya Harbi'nin yalnız bir mukavemet ve kahramanlık hikayesi değil, ruh ve iman dayanakları itibariyle de efsanevi bir olayıdır. Fahrettin Paşa hatta mütarekeden sonra bile müdafaaya devam ediyordu. Bir sürü emirler ve arkadaşlarının cebri müdahalesiyle ancak esareti kabul etti ve şehri boşalttı. Son teşebbüsü Osmanlı bayrağına sarılarak peygamberin mezarı dibinde ölmekti. Bırakmadılar. Fakat hatırası eşi görülmemiş bir Müslüman mücahit olarak kaldı. Hülasa Suriye cephesinde işler hiç de iyi gitmiyordu. 1917 Nisan'ında Irak'ta Bağdat'ta düştü. Bunun üzerine işe Almanlar el koydular. 20 Temmuz 1917'de Almanya'nın eski kurmay başkanı Mareşal Falkenhayn Yıldırım Orduları Grup Kumandanı olarak Suriye cephesine tayin olundu. Irak cephesindeki 6. Ordu ile Mustafa Kemal'in Halep'te toplanmakta olan 7. Ordusu ve daha bazı birlikler onun emrine geçecekti. Hem Bağdat geri alınacak hem Hicaz kurtarılacaktı. Fakat Falkenhayn Suriye cephesindeki ilk teftişinden sonra her şeyden önce Suriye cephesinin kuvvetlendirilmesi gerektiğini anladı. Ama ona göre buna çare Sina cephesindeki İngilizlere saldırmaktan ibaretti. Fakat bu saldırıya hiçbir zaman imkan ve kuvvet bulunamadı ve 31 Ekim 1917'de başlayan İngiliz genel taarruzu ile bütün Suriye cephesi çöktü. Ama burada biz önce çok önemli bir besika üzerinde durmalıyız. Mane, Tes, Fares. Bu sözler tarihte büyük parçalanmalardan önceki işaretler, belirtiler için kullanılan esrarlı sözlerdir. Babil'in son kralı Baltazar bir gece sarayında eğlenirken sarayın duvarlarında birden esrarlı kızıl harfler çizen bir el görünür. Bu harflerin manasını kimse çözemez. Nihayet o devirde ve Kudüs'ten sürülen Yahudiler arasında bulunan Danyal peygamber çağrılır. Danyal kral eder ki bu yazılar şudur. Mane, Tes, Fares. Manası sayıldı, tartıldı ve parçalandı demektir. Nitekim Baltazar'ın saltanatı çöker. Bahis konusu ettiğimiz harpler sırasında Suriye ordusu kurmayında bulunan General Ali Fuat Erdem, burada bahis konusu edeceğimiz vesikayı Babil Sarayı duvarlarına çizilen esrarlı harflerin manaları ile karşılaştırır. Marşal Falkenhayn'ın Suriye cephesine el koymasıyla beraber Suriye'deki ordu teşkilatı değiştirildi. Zaten artık bütün itibarını kaybetmiş olan Cemal Paşa sahneden çekilerek 12 Aralık 1917'de İstanbul'a Bahriye Nazırlığı vazifesine döndü. 4. 7. ve 8. ordular Yıldırım Ordusu emrinde toplandı. Fakat daha ilk günlerden itibaren Mustafa Kemal Paşa ile Marşal Falkenhayn arasında sert anlaşmazlıklar belirdi ve çekişmeler süratle İstanbul'da başkumandanlığa aksetti. Nihayet bu çatışmaların da tesiri iledir ki Mustafa Kemal Halep'ten 29.1917 tarihli büyük raporunu başkumandanlığa yazdı. Bunun bir suretini de 3 Şubat 1917'den beri sadrazam bulunan Talat Paşa'ya bir mektuba ilişkin olarak gönderdi. Rapor şifrelidir. 7 büyük kitap sayfası tutar. Buna ayrıca ve aynı tarihle bir de şifreli zeyl eklenmiştir. Bu zeyl aynı zamanda Enver ve Cemal Paşalara gönderilmiştir. Zeyl Sina cephesi durumu hakkındadır. Bazı yazılarda bu raporun Albay İsmet Bey ile işbirliği halinde hazırladığı, hatta İsmet Bey tarafından kaleme alındığı ifade edilmiştir. Mustafa Kemal'in yaverlerinden Şükrü Tezel'de daha önce denilen ve 5 Ocak 1965 tarihli Milliyet'te çıkan açıklamasında bu şekilde yazar. Fakat İsmet Bey'in o tarihte Halep'te bulunmamış olması ve cephede olması kuvvetli bir ihtimaldir. Çünkü İsmet Bey daha Mustafa Kemal gelmeden ve 1 Mayıs 1917'deki tayinle Sina cephesinde kolordu kumandanıdır. 19 Haziran 1917'de gene aynı cephede 20. kolordu kumandanı olarak bir üst seviyedir ve burası cephenin en nazik noktasıdır. İngilizler ise taarruz etmek üzeredir ve İsmet Bey, Von Kress'in aksine olarak yakın bir taarruz beklemektedir. Nitekim 31 Ekim'de de taarruz başlamıştır. Bu taarruz öncesinde İsmet Bey'in Halep'te olmasına sanıyorum ki pek ihtimal verilemez. Zaten Filistin cephesinde 8. Ordu Kumandanı Von Kress'in hatıralarında ve General Ali Fuat Cebesoy'dan dinlediğim nakillerde İsmet Paşa'nın taarruz öncesinde ve sırasında bir üst seviyedeki vaziyeti önemli yer alır. Kaldı ki Albay İsmet Bey'in ordu kadro ve kademesinde memleketin hem siyasi ve idari hem askeri vaziyetini bu kadar kökten tenkit eden, bu kadar aşırı bir çıkışa iştirak edebilmesi, İsmet Bey'in mizacı ve askeri hiyerarşiye kesin bağlılığı düşünülürse pek ihtimal dahilinde görülmez. Bu raporun tam metni Türk İnkılap Tarihi yayınları arasında Atatürk'ün Söyle ve Demeçlerinin 4. cildi olarak Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri ismiyle yayınlanan ciltte verilmiştir. Rapor hakkında daha önce de yayınlar yapılmış ve General Ali Fuat Erdem bunu Atatürk isimli eserinde vermiştir. Fakat Erdem'e göre raporun tarihi 7 Eylül 1917'dir. Halbuki İnkılap Enstitü yayınında tarih 29.1916'dır. Faik Reşit Unat 1945'te Ankara Marif Matbaasınca yayınlanan İsmet İnönü isimli eserinde bu konuda şunları yazar. 20 Eylül 1917 tarihinde 8. Ordu Kumandanı Mustafa Kemal'in başkumandanlık vekaletine verdiği tarihi ve eşsiz raporun esasını bu orduya bağlı 3. Kolordu sırada hazırlayan da Albay İsmet'tir. O da milli kurtuluşu Mustafa Kemal gibi Anadolu'da kazanılacak bir zaferden doğacak yeni bir Türk devletinin kuruluşunda görmekte ve bunu o gün çevresinde bulunanlardan güvendiklerini anlatmaktadır. Mustafa Kemal'in raporunun dikkati uyandıran bir cephesi, onun kendi merciği olmadığı halde Sadrazam Talat Paşa'ya da gönderilmiş olmasıdır. Bu hem cüretli hem de önceden birçok şeyleri göze alan kararlı bir harekettir. Nitekim Mustafa Kemal'in çok cepheli ve geniş raporuna başkumandan vekilinin 2 Ekim 1917 tarihinde verdiği kısa ve sudan cevap üzerine Mustafa Kemal, ordu kumandanlığından derhal istifa etmekle karşılık vermiş ve kendi tabirince kendi kendini ordu kumandanlığına affederek bir asi general haline almış. Bu konuda tek adamın birinci cildine izahat vardır. Sayfa 286-287. Mustafa Kemal'in raporu başkumandan vekilini memleketin umumi mukadderatını ilahede mesul ve methaldar olduğunu hatırlatarak beyanatının bir kötümserlik sayılmaması tam bir itidal ve ciddiyetle karşılanacağına olan itimadını belirtmekle başlar. Yalnız ordu durumunu değil memleketin idari, iktisadi ve askeri çöküntüsünü etrafıyla açıklar. Hatta ilk sayfada harp devam ettiği takdirde karşısında bulunduğumuz en büyük tehlike her taraftan çürüyen muazzam saltanat binasının bir gün içeriden ve birdenbire ve hep birden çökmesi ihtimalidir teşhisini koyar. Bu satırlarda Baltazar'ın saray duvarlarına çizilen esrarlı harflerin ifadesi gibi sert ama cesur bir emsizi vardır. Sonra askeri vaziyeti ele alır. Alman cephesinin yani müttefiklerimizin artık askeri bir zaferle düşmanlarımızı sulha mecbur edecekleri ümidinin kalmadığını, yani bizim de dahil olduğumuz cephenin yenileceğini ve harbin sonunun çok yakın olduğunu açıklar. Türk ordusunun çöküntüsünün memleketinin ikmal kudretinin kalmadığını, firarların arttığını, hatta kendi 7. ordusunun bile bütün çalışmalara rağmen ve düşmana bir tek kurşun atmadığı halde kuvveti tutmaya imkan bulunamadığını bildirir. İstanbul'dan her bir 1000 mevcutla yola çıkarılan taburlar, Halep'e ancak 500 mevcutla girer. En kuvvetli düşman Sina cephesindedir. Bu cephe ihmal edilemez ama buna mukabele imkanımız yoktur ve 4. maddede aynen şöyle yazar. Artık her iş bitmiştir ve bulunacak bir çare kalmamıştır. Ona göre çare artık elimizde kalacak olan kuvveti asıl ülkemizi toparlamaya çalışmaktır. Askeri siyaset bir müdafaa siyaseti olmalı ve elde kalacak tek eli bile kayıptan esirgenmelidir. Bu arada Almanlar işten çekilmeli ve bu cephelerin idaresi bir Müslüman Osmanlı'ya verilmelidir. Burada şunu ilave eder. Artık ölüm kalım meselesinde olsun karar vermek hakkında mahrum bulunduğumuzu sanmıyorum. Çünkü Falkenhayn her vesilede kendisinin Alman olduğunu ve elbette ki Alman siyasetini ve menfaatini düşüneceğini ilan edip durmaktadır. Böyle bir mektubu İsmet Paşa gibi şekilci bir nizam ve disiplin adamının ve hele Enver Paşa'ya daima bağlı kalmış, saygı duymuş bir şahsiyetin kendisi imza koymasa bile yazması hakikaten mümkün olmasa gerektir. Hülasa bu mektup bu düşünce yapısı ve yazı üslubu içinde devam eder. Sonra ona Sina cephesi durumu hakkında münhasıran askeri mahiyete bir zeyil de eklenir. Ama diğer taraftan Alman askeri kadrosu hep taarruz halindedir. 2 aylık bir zaman kazanmak isterler. Çünkü o vakit Halep'te toplanan kuvvetler güneye inmiş olacaktır. Ama ne kuvvetler? O kuvvetler ki Mustafa Kemal'in mektubunda kemmiyet ve keyfiyetleri pek açık değerlendirilmiştir. Çözülemeyen bir problem. Enver Paşa gibi çabuk ve kesin karar veren sert bir disiplin adamıyla Mustafa Kemal gibi onun emrinde ve Enver Paşa'nın bir satırlık tebliğiyle derhal ve hiç değilse ordu dışı bırakılabilecek bir insanın birkaç defa görülen bu türlü çıkışlarında Enver Paşa'nın Mustafa Kemal aleyhine niçin derhal kararlar almadığı bence daima çözülemeyen bir problem olarak kalmıştır. Çünkü Mustafa Kemal'in ya ordu disiplinini ya ordudaki hiyerarşi kaidelerini aşan çıkışları 20 Eylül 1917 mektubundan ibaret değildir. Mesela 2. Ordu kumandanı iken diğer ordu kumandanlarına çektiği hükümet aleyhtarı telgraflar ayrıca önemlidir. Onun 7. Ordu kumandanlığından kendi kendini azat edişi ve asi bir general haline gelişi gibi olaylar tekerrür etmiştir. Bunların bir tanesi ise Enver Paşa gibi bir disiplin adamı için bir kumandanı feda etmeye yeter. Fakat ne var ki çıkış ve olaylarda Enver Paşa Mustafa Kemal'e karşı daima uysal ve müsamahalık kalmıştır. Halbuki onun siyasi ihtiraslarını da bilir. Şevki Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 1, sayfa 268-282, 1. baskı. Bu kadar aşırı bir müsamahayı Enver Paşa nezdinde Mustafa Kemal'in kumandanlık değeriyle izah etmek yetersiz olsa gerektir. Bu münasebetlerin böylece sürüp gitmesinde ve Mustafa Kemal'in harp sonuna ordudan çıkarılmış yahut hiç değilse vazife dışı bırakılmış bir insan değil de bir yıldırım orduları grup kumandanı olarak çıkabilmesinde belki de onun tarihi yolunu çizen ve tarihi misyonunu hazırlayan, koruyan esrarlı bir kudreti müdahalesi vardır. Ama gene bu esrarlı ve koruyucu kadar Mustafa Kemal'le beraber Albay İsmet Bey'in de geleceğini aynı şekilde kanaat germiş olmuyor mu? Garip bir çanta hikayesi. İngilizlerin ağırlık merkezi İsmet Bey'in bir üst sebideki kol ordusunun cephesine düşen fakat Akdeniz kıyısından çöllere kadar yayılan 31 Ekim 1917 taarruzlarının hatırasına garip bir çanta hikayesi karışır. Taarruzun beklendiği günlerdi. Tam o sırada Türk keşif kolları çölde bir çanta buldular. Bu çantada İngilizlerin bütün taarruz planları bulunuyordu. Türk cephesinin sahil kısmı idare eden 8. Ordu Kumandanı Alman von Kress, General Baron von Kressstein, Suriye'deki hizmet devrine ve cephe hareketlerine ait hatıralarını Kanal Seferi'nden Türklerle beraber ismi altında ve bir kitap halinde yayınlamıştır. Bu kitap Mazhar Apsar Bey tarafından dilimize çevrilmiş ve İstanbul Askeri Matbaasınca basılmıştır 1939. Bir hazine bulduğuna inandı. Bu planlara göre taarruz dahilde Biressebi üzerine değil sahilde Han-ı Yunus üzerinden yapılacaktı. Ordusunun bütün taarruz planlarını çantasına doldurup ileri keşif sahalarında dolaştıracak ve orada Türk keşif kollarının yollarını saçacak kadar budala bir İngiliz kurmayı bulunabileceğine von Kress her nedense inanıyordu. Bir rüsebi de müdafaada Albay İsmet Bey'in kol ordusuna aitti. İsmet Bey bu çanta hikayesini işitince kısaca inanmam diye hükümlendirdi. Ali Fuat Cebesoy ve diğer Türk kumandanları da aynı fikirdeydiler. Fakat von Kress'i kanaatinden caydırmak kabil olmadı. Tertibat da ona göre ısrar etti. Ama 31 Ekim 1917'de İngilizler Han-ı Yunus üzerine değil, bir üst sebide Albay İsmet Bey'in üzerine saldırdılar. Burası 7500 kişiyle savunuluyordu. Bunların çoğu da yerliydi ve ilk çatışmada dağıldılar. Albay İsmet Bey bir Rüsebi'yi fena şartlar altında bırakmak zorunda kaldı. O zaman bu cephede 7. Ordu Kumandanı Fevzi Paşa'ydı. Çakmak Ali Fuat Cebesoy'da 20. Kolordu Kumandanı bulunuyordu. Ordular Grubu Kumandanı Falkenhayn'dı. Falkenhayn Fevzi Paşa'ya bir Rüsebi'nin geri alınması emrini verdi. Fakat Fevzi Paşa sahradaki birliklerle irtibat kuramıyordu. İsmet Bey de Ali Fuat Paşa kolordusuna katılmak zorunda kaldı. İngilizler ise bu sefer sahilden de yükleniyorlardı. Nihayet ricat umumi oldu. Yafa, Eriha ve bu arada Kudüs terk edildi. İngiliz Mareşali Allenby Kudüs'e girdi. Fakat Kudüs'teki Türk müdafası beklenilmeyen kadar çetin oldu. Bu süreçte de İngilizler daha ileriye gitmeyecek, Aralık sonunda cepheyi Kudüs şimalinde tesis ettiler. 8. Ordu Kumandanı Von Kress, bir Hüsebi Burgun'un bütün sorumluluğunu 3. Kolordu Kumandanı Albay İsmet'e buldu. Bu görüşünü bir raporla Ordular Grubu Kumandanı Mareşal Falkenhayn'e bildirdi. Fakat Falkenhayn, Kolordu Kumandanı İsmet Bey'den de mukabil mütalalarını sormak dürüstlüğünde bulundu. İsmet Bey karşı görüşlerini başlıca 10 maddede toplayan bir raporla grup karargahına arz etti. Ona göre suçlu olan Von Kress'ti. Von Kress'in hatıratında bütün konuş ve harekat krokileri vardır. Bu muharebenin bütün tafsilatını o muharebede ön safta ve 20. Kolordu kumandanı yapmış olan General Ali Fuat Cebesoy'dan dinlemişimdir. General fazla olarak bütün harekatı bir kağıt üzerinde ve kıtaların yerleri hareketleriyle bütün gelişmeleri belirten bir şekilde anlatmak zahmetinde bulundu.